Kitabın adı Ölüm Tuzağı. Yazarı Nora Roberts. 18. ayrım. 11. bölüm. Akşam olmuştu ve kar yağmaya devam ederken, Eve ofisinde yalnız başına oturuyor, Louise'in toparladığı bilgilerin basit tercümelerini okuyordu. Aslında suni organlarla ilgili bu işlem, başlangıçta Friendly ve ekibi tarafından yıllar önce keşfedilmişti ve yıllar içinde gelişerek daha ucuz, verimli ve güvenilir bir hale geldi. İnsan organlarının nakli içinse durum aynı değildi. Bunun yapılabilmesi için bir eşin bulunması, sağlıklı bir organın çıkarılması, bu organın saklanması ve taşınması önemliydi. Rejeksiyon yani reddetme riski olmaması nedeniyle organların bir hastanın kendi dokularından yapılması daha avantajlıydı. Ama bu iş hem zaman hem de parasal açıdan oldukça maliyetliydi. Elde edilen son bilgilere göre donörlerin sayısı çok azdı ve çok nadir bulunabiliyordu. Sağlıklı organlar çoğunlukla onarılması mümkün olmayan trafik kazaları kurbanlarından toplanıyor, bağışlanıyor ya da komisyoncularca alınıp satılıyordu. Louise'e göre bilim çift taraflı bir para gibiydi. Hayatımızı ne kadar uzun süreli koruyabilmeyi başarırsak, donör bulma olasılığı da o denli nadir bir hale geliyordu. Başarılı organ nakillerinin %90'ından daha fazlası suni organlarla yapılıyordu. Belirli koşullar ve hastalıklar, hastanın orijinal organlarının güzel bir şekilde onarılmasıyla tedavi edilebilmekteydi ve ediliyordu da. Diğerlerinde, gelişmişlikten uzak ve çoğunlukla fakirlerin ya da mahrumiyet bölgelerinde yaşayan insanlarla ilintili vakalarda, organlar fazlasıyla hasarlı bir durumda oluyordu ve bu tedaviler vücudu çok zayıf bir durumda bırakıyordu. Bu durumda suni organlarla yapılan organ değişimleri tedavinin tek yoluydu. Neden kullanılmayacak durumda olanı aldı diye sordu Eve kendi kendisine. Neden bunun için öldürdü? Rourke içeri girdiğinde bunu araştırıp bulmaya çalışıyordu. Belki bu da bir başka hedeftir. Sadece bir tane daha deli, bu kez çok yetenekli ve kişisel bir ajandası olan birisi. Belki de dünyayı kendisinden daha altta olduklarını düşündüğü böylelerinden kurtarmak istiyordur ve organları da hatıra olmaktan daha öte bir şey değildir. Kurbanlar arasında bir bağ yok mu? Snooks ve Spindler'ın kanal caddesiyle bağ var ama kim olduklarına bakılınca onlar arasında ya da onları Chicago ve Paris'teki kurbanlara bağlayan herhangi bir bağ yok. Hafızasını yeniden canlandırmak için Leclerc'deki bilgileri gündeme getirmesine gerek yoktu. Paris'te öldürülen adam uyuşturucu bağımlısı, 60'lı yaşların sonuna yaklaşmış. Bilinen bir yakın akrabası yokmuş. Parası varsa uyuyacak bir yeri olurmuş, yoksa sokakta yaşıyormuş. Zaman zaman uyuşturucu alamayınca sosyal program ilaçlarını alabilmek için rol yapıyor, serbest çalışan bir kliniği kullanıyormuş. Eğer ilaç istiyorsan mutlaka fiziksel bir şikayetle başvurman gereklidir. Tıbbi kayıtlar onun karaciğer sirozu geçirmiş olduğunu gösteriyor. Ve onları bağlayan şey de bu. Karaciğer, kalp, böbrekler. Adam bir koleksiyon oluşturuyor. Bu olay sağlık merkezi kaynaklı, bundan eminim. Fakat bunlar Drake veya Nodrick mi ya da birbiriyle bağlantılı mı bilmiyorum. Belki de bu tek değildir diye bir fikir ileri sürdü. Eve de bunu onayladı. Bunu düşündüm ve ben böylesi akıl yürütmeyi sevmiyorum. Benim aradığım adam yüksek makamdaki birisi. Korunduğunu düşünüyor. O korunan birisi. Eve devam etti. O aynı zamanda iyi eğitimli ve başarılı da. Yaptığı şey için bir nedeni var Rourke. Yaptığı işi korumak için bir polisi öldürmeyi düşünüyor. Ben bunun ne olduğunu bulamıyorum sadece. Eğlence olsun diye belki. Ben öyle düşünmüyorum. Eve gözlerini kapattı ve her kurbanın görüntüsünü kafasında canlandırdı. Bunun içinde keyif filan yok. Her seferinde son derece profesyonelce bir işti bu. Bunun onu heyecanlandırdığına dair bahse girebilirim. Fakat bunu yapmasındaki temel şey bu olamaz. Sadece iyi bir yan ürün diye söylendi kendi kendine. Rourke karısının yüzünü okşadı ve yaralarına baktı. Bu iş seni çok hırpalıyor. Louise'in benim üzerimde çok olumlu bir etkisi oldu. Birçok doktor gibi sinir bozucu birisi değil o. Senin bir manzara değişikliğine ihtiyacın var. Dikkatini dağıtacak bir şeye yani. Pazartesi günü bu işe kafan daha net bir şekilde geri dönebilirsin. Hadi gidelim. Eve dışarıyı göstererek, gidiyor muyuz? Nereye? Fark etmediysen dışarısı berbat durumda. Kara gömülüyoruz. Öyleyse neden bunun tadını çıkarmayalım? Rourke onu çekerek ayağa kaldırdı. Hadi, kardan adam yapalım. Onu sürekli şaşırtıyordu. Fakat bu kez gerçekten Eve'in ağzı açık kalmıştı. Sen bir kardan adam mı yapmak istiyorsun? Neden olmasın? Ben dışarılara bir yerlere uçarız, hafta sonunu Meksika'da falan geçiririz diye düşünmüştüm. Fakat hala onun ellerini tutuyordu. Pencereden dışarı bakıyor ve gülümsüyordu. Böyle bir fırsatı ne kadar sıklıkla yakalayabiliriz ki? Ben kardan adam nasıl yapılır bilmem. Ben de bilmiyorum. Hadi gel, birlikte ortaya nasıl bir şey çıkaracağız bakalım. Eve bir yığın söylendi. Sıcak bir yatakta akıllarını başlarından alabilecek bir seks dahil bir dolu alternatif sundu. Fakat sonunda kendisini tepeden tırnağa sarılıp sarmalanmış, hava koşullarına uygun giysiler içinde kar fırtınasına rağmen dışarıya çıkmış buldu. Allah aşkına Rourke, bu çılgınlık, önümü göremiyorum. Rüya gibi değil mi? Eldivenli ellerini gülümseyerek Eve'in elleriyle birleştirdi ve onu kar kümelerinin içine doğru yürümesi için çekti. Canlı canlı gömüleceğiz. Rourke karlara uzandı, bir avuç aldı ve onu avucunda yuvarladı. Çok güzel, dedi dikkatle bakarak. Küçük bir oğlan çocuğuyken bu kadar karı bir arada görmemiştim. Zira Dublin'de sadece yağmur yağardı. İyi bir zemine ihtiyacımız var. Yere doğru eğilerek kardan tümsek oluşturmaya başladı. Eve, kocasının siyah giysisi içinde karları nasıl toplayıp sıkıştırdığını ve bu denli azimli oluşuna şaşarak bir süre izledi. Acaba bu ben çocukken mahrum kalmıştım türünden bir şey mi? Eh, öyle değil miyiz? Eve de yerden bir avuç kar aldı. Kar tümseğinin üzerine ilgisiz bir şekilde eliyle bastırdı. Oldukça da güzel yapıyoruz biz bu işi. Sen oldukça uzun boylu yapıyorsun, daha geniş olması lazım. Rourke doğruldu, gülümsedi ve karla kaplı elleriyle yüzüne dokundu. Eve çığlık atarken de onu öptü. İşe giriş ya da vazgeç. Yüzündeki karı temizledi. Ben kendi kardan adamımı yapacağım ve o da senin kardan adamının kıçını tekmeleyecek. Senin bu rekabetçi yönünü her zaman takdir etmişimdir. Evet, peki şaşırmaya hazırlan o zaman. Eve biraz uzaklaştı ve kazmaya başladı. Tüm gücüyle kazmaya devam etti, kararlılık ve dirençle. Eve'in üzerinde çalıştığı şey, biraz orantısız, bir yana doğru hafif eğikti, fakat büyüktü. Soğuk yanaklarını sızlatıyordu. Kasları hareket ettiği için ısınmıştı ve bunu fark etmeksizin rahatlamıştı Eve. Katıksız sessizlik, onun cesaretini kırmak şöyle dursun yatıştırmıştı. Bu, bir rüyanın ortasında olmak gibi bir şeydi. Sesi olmayan, rengi olmayan, zihni teskin eden ve bedeni dinlendiren. Kardan adamın başına geldiğinde, kendini tümüyle bu işe vermiş bir şekilde karları sıkıştırıyor ve şekil veriyordu. Ben neredeyse bitiriyorum ahbap ve benim adamım sanki bir oyun alanındaki Amerikan futbolu oyuncusu gibi. Senin yürekler acısı çaban boşuna. Bunu göreceğiz. Biraz geriye gitti. Kardan adamı inceledi, sonra gülümsedi. Evet, bu bana göre başarılı. Benim adamım onu çiğneyip sonra da tükürüp yere atmadan önce, sen onu biraz daha büyütsen iyi edersin. Hayır, bence büyüklüğü iyi, dedi Rourke ve kendi kardan adamına göğüs yaptı. Eve şaşkınlıkla, seninkinin meme uçları var, dedi. Evet, oldukça muhteşemler. Eve afallamıştı. Dikkatle baktı. Rourke'un kardan adamı çok güzel olmuştu. Kocaman kardan memeleriyle ince, zarif ve düzgün vücutluydu. Rourke kardan adamın memelerinden birisine dokunarak, ''Bu senin sığır görünümlü adamına hükmeder, onu tümüyle teslim alır.'' Eve sadece başını salladı. ''Sapık, o memeler orantısız. Bir erkek çocuğunun hayallere ihtiyacı vardır sevgilim.'' Eve bir kar topu yaparak kahkaha attı. ''Bunu yapacağını umut ediyordum. Şimdi ilk kanı sen döktün.'' Rourke da kar topu yaptı ve gözlerini karısından ayırmayarak kar topunu attı. Eve sola doğru çevik bir hareketle kaçtı. Aceleyle bir tane daha kar topu yaptı ve bunu ligde iç alanda oynayan önemli bir beyzbol oyuncusunun zarafeti ve hızıyla havada uçurdu. Bu kez tam kalbine isabet ettirdi Rourke'un. Deli gibi savaşırcasına kartopu oynuyorlardı. Eve her ne kadar bir kez başının yanına aldığı sert darbeyle çığlık atsa da, Rourke her şeye rağmen ona mümkün olduğunca iyi davranmaya gayret ediyordu. Eğer gülmeye başlamamış olsaydı, onu yenebileceğini, yenmesi gerektiğini düşünüyordu. Eve nefes nefese kalmıştı. Kolları titriyordu artık ve elini kaldırdı. ''Ateş kes! Ateşi kes!'' Kar topları göğsünün üstüne ve yüzüne çarpıp dağılıyordu. ''Seni duyamıyorum!'' dedi Rourke, ısrarla öne doğru ilerleyerek. ''Teslim oluyorum mu?'' dedin. ''Hayır, Allah kahretsin!'' Burnundan soluyarak ve cephanelerini kaparak savaşmaya devam etti. Daha sonra Rourke üstüne atlayınca kahkahayla karışık bir çığlık attı. Eve, Rourke üstünde bir vaziyette yastık şeklindeki kalın kardan bir tümseyin üzerine düşmüştü. ''Manyak!'' diyebildi ve tekrar nefes almaya çalıştı. ''Sen kaybettin.'' ''Kaybetmedim. Teğmen, ben bir şeylerin üzerinde gibi görünüyorum.'' Onun ne denli kurnaz olabileceğinin farkındaydı. Ellerini onun elleri üzerinde kenetlemişti. ''Sen şimdi benim insafıma kalmış bir durumdasın.'' ''Öyle mi? Beni korkutamazsın.'' Rourke'a bakarak güldü. Başına geçirdiği siyah kayak kepi beyaz karla kaplanmıştı. Islak ve parlak muhteşem saçları kepin dışına saçılmıştı. ''Ben seni en az 6-7 defa ölümcül bir biçimde yaraladım. Sen ölü bir adamsın. Sanırım sana acı çektirebilecek kadar canım kalmış.'' Başını eğdi. Hafifçe çenesinden ısırdı. ''Ve seni yalvartacak kadar.'' Eve öpmeye başlamıştı. ''Burada dışarıda bir şeylere başlamak gibi düşüncelerin varsa...'' ''Ne?'' ''Güzel.'' dedi. Ve Eve de kocasının öpücüğüne karşılık verdi. İhtiras dolu bir öpüşmeydi. Bu onun içinden taşan bir şeydi. Salt ona karşı onun için hissettiği bir şey. Kendisini kocasına bırakmıştı. İçeriye. Rourke onun içinde kaybolmuştu. Hiç kimse onu Eve'in alabildiği kadar derine alamamıştı. İçeriye girmemiz gerek. Ellerini üzerime koy. Eve'in sesi sertti. Nefesi kesik kesikti. ''Ellerini üzerimde istiyorum.'' Rourke'un çıplak vücuduna dokunmak istedi bir an. Rourke onu kendisine çekti. Sonra birbirlerine sokularak oturdular. Nefes nefese kalmışlardı. Bir an için birbirlerine baktılar. Her ikisinin de az önceki şen şakrak hallerinden eser kalmamıştı. Ansızın ve hızlı bir biçimde nasıl olup da böylesine umutsuz bir ruh haline geçmişlerdi anlayamadılar. Rourke, iyi. ''Bence içeri girelim ve bu kardan adamlara biraz mahremiyet olanağı verelim.'' ''İyi fikir. Sadece tek bir şey kaldı.'' Eve, Rourke'a doğru sokuldu. Kollarını boynuna doladı ve ona iyice yaklaşarak eşofmanının yakasını kuvvetli bir biçimde çekti. Çevik bir hareketle de içine kar doldurdu. Eve ayağa kalktığında Rourke hala öfkeliydi. ''Üç kağıtçı, seni soyduğum zaman bunun hesabını vereceksin.'' Soğuk bir ürperti sırtından aşağıya doğru inerken zıpladı. ''Çok keyif alacağım.'' Tek bir dokunuşla buhar ve sıcak suyla dolan havuza atladılar. Rourke, Eve dokunuyordu. Suda onunla uğraşmayı seviyordu. Bu kez ayağından çektiğinde Eve sersemlemişti. Güçsüzdü. Bedeni yorgunluktan ölecek kadar zor ayakta duruyordu. Su şelale gibi üzerinden akıyordu ve duman kümeleri halinde havaya buhar yükseliyordu. ''Yatağa!'' diyebildi sadece ve onu havuzdan asansöre doğru taşımak için elleriyle yukarı doğru çekti. Eve'in kalbi heyecanla dolmuştu. Kalbinin avuçlarına düşmediğine şaşırıyordu. Rourke onun kalbine zaten sahip olmuştu ve ona. Çılgınca bir coşkuyla, birbirlerinde sadece bir bakışla dahi uyandırabildikleri basit bir ihtirastan çok öte bir ihtirasla mahvolmuş bir durumda ona doğru sokuldu. ''Seni seviyorum Rourke.'' Bu onun yüreğine işlemişti. Eve'in ağzından dökülen her kelime değerli ve olağanüstüydü onun için. Onun sözleri dizlerinin bağını çözebiliyor, kalbinin sancımasına neden olabiliyordu. ''Bana bunları bir daha söyle.'' Eve deli gibi öpmeye başlamıştı. ''Sana dokunurken bunu bir daha söyle.'' Ellerini tüm vücudu üzerinde gezdirirken Eve titriyordu. Kalbi hızlıca atıyor, Rourke'un olmak istiyordu. Rourke'un parmakları üzerinde kayarken Eve sıcacıktı. Birbirleriyle bütünleştiklerinde Eve mutlulukla bağırdı. Fakat titremeleri durmamıştı. Birbirlerine olan gereksinimleri sönmemişti. Onun tadı bir uyuşturucu gibi vücuduna yayılırken katman katman yeniden oluşuyordu. Bir kez daha söyle bana, bir daha söyle, şimdi. Rourke'un saçlarını avuçlamıştı. Sarılmak için. Sadece bir an daha fazla sarılabilmek için. Verdiği savaşıma kendisini demirleyebilmek için. Ve gözlerinin içine doğru baktı. Seni seviyorum. Daima da seveceğim. Sadece seni. Sonra iyice yaklaşarak daha sıkı sarıldı. Rourke'la geçen bir hafta sonu her şeyin üstesinden gelebilmek için birebirdi. Bu adam şaşırtıcı bir biçimde yaratıcı bir adamdı. Pazar günü çalışırım diye düşünmüştü Eve. Fakat daha yataktan kalkmadan Rourke onu holografi odasına taşımıştı. Fark ettiği ikinci şey ise bir Girit adası simülasyonunda çırılçıplak olduğuydu. Sıcak mavi sular, loş tepeler ve yakıcı güneşten şikayet etmek biraz zordu. Rourke, teknolojinin her bir avantajını kullanarak, çoklu fonksiyonları da devreye alarak insanı şaşırtacak kadar etkileyici bir piknik ortamını da canlandırınca pes etti ve bunun sefasını sürmeye karar verdi. New York karlar altında kalmıştı. Herhangi bir yağma riskiyle başa çıkabilmek için jet ski devriyeleri ve gezici sağlık ekipleri karın altında kalmış olabilecek insanları araştırıyorlardı. Acil durum görevlileri dışında herkesin evde kalması emredilmişti. Öyleyse günü neden deniz kenarında tombul mor üzümleri yiyerek geçirmeyeceklerdi ki? Eve pazartesi sabah uyandığında toparlanmıştı. Zihni açıktı ve yeniden enerji doluydu. Bir yandan giyiniyor, bir yandan da haberleri dinliyordu. Haberler tüm ana caddelerin açıldığı şeklindeydi. Buna bir an için pek inanamadıysa da kendi aracıyla merkeze gitme riskini göze alabileceğini düşündü. Mesaj sesi geldiğinde gömleğinin önünü ilikleme işini bitirmişti. Kahvesini aldı ve mesajı yanıtladı. Dallas, Temen Eve Dallas, Uyuyanlar Köyü Bowery'de gerçekleşen bir cinayet bildirildi. Cinayet mahalli öncekilerle benzerlik göstermektedir. Memur Peabody'ye bildir. Ben onu yol üstünden alırım. Yoldayım. Dallas dışarıda. Mesajı gönderir göndermez kahvesini bırakıp silahını eline aldı. Allah kahretsin, bir tane daha aldı. Rourke'a soğuk soğuk baktı. Bunun benim vardiyamda olmasını istiyor. Bunu kişisel bir hale getirdi. Rourke, Eve dışarı çıkarken onu uyardı. Teğmen, kendini iyi kolla. Bu her zaman kişiseldir. 18. ayrımın sonu. Sayfa 206. Devamı 19. ayrımda.